İyi akşamlar. Mukavemet TV Karşı Hukuk'a hoş geldiniz. Bu akşam Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı'nın terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklu olarak yargılandığı davayı konuşacağız. Konuğumuz da Şebnem Hoca'nın avukatı, feminist avukat Meriç Eyüboğlu. Hoş geldin Meriç.
Merhaba, hoş bulduk.
Meriç'i daha önce de biz maalesef yani artık konuklarımız için maalesef diyorum programımızda ağırladık çünkü hep insan hakkı ihlali konuştuğumuz için artık böyle sunuyoruz. Meriç, ben sözü hemen sana bırakacağım. Yani neden Şebnem Hoca tutuklandı? Neden TSK ile ilgili bir kimyasal silah iddiası üzerine yaptığı araştırma açıklama neticesinde böyle bir dava ortaya çıktı? Söz sende.
Aslında 19 Ekim'de Almanya'da uluslararası bir konferansa katılmak için bulunuyor Şebnem Hoca. Şu an yargı konusu olan ve konuştuğumuz konudan tamamen ayrı cezaevleri gündemli bir konferans. Bu nedenle Almanya'da. Almanya'da kimyasal silahla ilgili yerinde inceleme yapıp rapor oluşturan nükleer savaşa karşı uluslararası hekim dayanışması derneği, hani kötü bir çeviri olabilir bu ama uluslararası bir hekim derneği tarafından yerinde inceleme yapılmış. Yerinde derken tabii tam yerinde inceleme yapılmasına izin verilmemiş ama hani bir tıbbi inceleme, bilimsel çalışma yapılmış, bir raporlama yapılmış. Rapor Türkiye'de de erişilebilir durumda. O raporu oluşturan hekimlerin de içinde olduğu bir dizi hekim orada bir araya geliyor. Hani otel lobisinde beraber oturup konuşuyorlar. Video görüntüleri var, fotoğraflar var. İnsanlarda çeşitli emareler var. Hekimler olarak beraber Şebnem Hoca'nın ifadesiyle vaka tartışması yapıyorlar ve bu belirtiler, emarelerin ne anlama geleceği üzerine konuşuyorlar. Dediğim gibi işte bir de rapor var. Aynı gün sanıyorum Medya Haber TV'den arıyorlar ve işte bir programımız var, katılıyorlar. İşte konferansa geldiği bizi toplantı. Zaten toplam katılması ve ayrılması arasında geçen süre 7 dakika, 2 soru 2 cevap şeklinde oluyor. 19 Ekim'de. 20 Ekim'den itibaren Türkiye'de bir kıyamettir kopuyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı şikayetçi olduğunu açıklıyor. Savcı arkasından efendim açıklama yapıyor. Hemen akabinde aynı gün Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli, işte Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı falan şeklinde bir sıraya girilerek ardı ardına açıklamalar geliyor. Aslında biz siyasi yetkililerin insanlardan terörist, şerefsiz, vatan haini, casus ve türevi şeyler söylediğini maalesef ki pek çok kere duymuş bir ülkenin vatandaşlarıyız. Ama doğrusu ben vatandaşlıktan çıkarılmalı ve vatansız kılınmalıdır sözünü daha önce duyduğumu hatırlamıyorum. Hani bu noktadaki hakaretler, itham ve işte iftiralar, isnatlar o kadar şey ki fazla ki say say bitmez. Artık hepimiz biliyoruz. Siyasiler böyle konuşmaya başladığı zaman bunun aşağıdaki tezahürü işte erkek şiddeti, kadının yumruklanması, ne bileyim işte toplu taşımada hani şort giydi diye tokatlanması şeklinde tezahür ediyor. Yargı üzerine konuşuyorsak tutuklanması, ağır cezalarla yargılanması üzerine tezahür ediyor. Zaten bu siyasilerin demeçlerinin hepsinde yargının üzerine düşeni yapması, hatta taraf olması çağrısı, en ağır cezaların verilmesi çağrısı falan da var. Nitekim öyle oluyor. İşin doğrusu daha o ilk günlerden bu demeçler arka arkaya gelmesinin ardından tutuklanacağını öngörmek hiç zor değildi. Hepimiz aynı şeyi düşünmüşüzdür herhalde. Kendisi şimdi tutuklanacağını bilerek Türkiye'ye geldi. Kalmayı bir an için bile düşünmedi. Tanıyanlar bilir zaten. Bunu düşünen edebilirdi belki ama hiç düşünmedi. Bu olayı konuşmadık bile. Geldi Türkiye'ye. Havaalanında bekliyorduk gözaltı ve devamındaki süreci. Gözaltında bir şey, havaalanında bir gözaltı olmadı. Ama biz bu arada savcılık dosyasına defalarca yazılı ve sözlü başvurduk. Müvekkilin adresi şudur. İşte efendim şu gün Türkiye'ye gelecektir. İstediğiniz gün ve zamanda ifade vermek üzere hazır olacaktır filan dedik. Ama tabii ki böyle olmaz. Hani buyurun şu gün ifadeye gelin diye olmaz bu işler bizim memlekette. Nasıl olur? Ev baskınıyla olur. Nitekim öyle oldu. 26'sı sabahı Türkiye'ye döndükten 3 gün sonra bir sabah 6'da işte kapısı çalındı. İstanbul ve Ankara'dan gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden polisler tarafından ev aramasına maruz kaldı. Tamam, bu da tamam. Ama ne oldu ev araması sırasında? El altından görüntüler servis edildi. Kime? Bütün basına da değil. Bir kısım basına diyeyim. Siyasi idare yakın basına. Yani TRT'ye, Sabah'a, A Haber'e, ne bileyim Ülke TV'ye, say bitmez işte bir kalabalığa. Ne paylaşılıyordu bu görüntülerde? Bir kısmı canlı yayın olduğunu söylüyordu. Şebnem Hoca'nın kapıyı ilk açtığı, sabahın köründe ilk açtığı andan ev araması bitmiş, işte gözaltı aracına bindirildiği ana kadar ki pek çok görüntü. Hani özel hayatın gizliliği anlamında da pek çok görüntü. Ama daha kötüsü evinden örgütsel materyal çıktı, örgütsel doküman çıktı. İşte Kalaşnikov mermisine silahına ait fişekler, mermiler çıktığı gibi pek çok yalan haber de vardı. Evden çıkan örgütsel doküman denen şeyin Bejan Matur'un Bir Dağın Ardına Bakmak olduğunu ve bu kitapla ilgili
felsefenin temel ilkeleri falan olabilirdi.
Olabilirdi ama uzun zamandır şeyle ilgilenmiyorlar zaten, sosyalizm içinde bu tür ibareler geçen kitaplarla ilgilenmiyorlar. Kürt sorunuyla ilgili kitaplarla ilgileniyorlar. Bejan Matur'un kitabında sonra hani çok sonra tutanaklar girin kapaktaki fotoğrafları sakıncalı buldukları için beğenmemişler. Ama geçerken söyleyeyim, bu kitapla ilgili herhangi bir mahkeme tarafından verilmiş bir eski kanundaki ifade kararı yok, yeni kanundaki ifadesi yok. Yani ortada yasak yayın diye adlandırılabilecek bir şey yok. Örgütsel materyali geçiyorum zaten. Birkaç cümlede şu çok işte tantanası koparılan silah ve mermileri ilişkin söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Kalaşnikov silah kullanılmadığı için mevzuyu da örgüt vesaire bağlantısı içinde kurmak istedikleri için Kalaşnikov fişek, Kalaşnikov mermisi çıktı diye varyansın ediyorlar belli ki. Oysa iki adet çıkan merminin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan MKA isimli mermi olduğu üzerinde de yazıyor. Sadece canlı yayınlarla hani kıyamet koparılmadı, işte evi cephanelik gibi falan manşetleri var. Google'da bir bakarsanız hatırlayacaksınız o korkunç haberleri. Aynı zamanda bu da sanıyorum çok az şahit olduğumuz olaylardan biridir. Terörle Mücadele Müdürlüğü, yani Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü, Ankara ya da İstanbul Şube Müdürlükleri değil, Merkezi Müdürlük basın açıklaması yaptı. Evinden neler çıktığını, işte yasaklı yayın, Kalaşnikov mermisi diye duyurdu. Hadi haberlerde, gazete haberlerinde, gazeteciler gerçeğin ne olduğunu bilmiyordu ama bunu Terörle Şube Müdürlüğü'nün bilmemesi mümkün değil. Üzerinde MKA yazan fişeklerin hangi silaha ait olduğunu bilmemeleri mümkün değil. Tüm bunlar 20'sinden itibaren estirilen o işte rüzgar, büyük bir karalama kampanyası, sosyal medya kanalıyla yapılan linç. Zaten evet ya tutuklanacak diye yola çıkmışken hani bunu katmerlendirerek arttırdı. Enteresan bir şey daha yaşadık. Gözaltına İstanbul'da alınıp
Ankara'ya. Aslında hemen oraya da geçeceğiz Meriç. Hemen sözü vereceğim. Yani aslında bizzat İçişleri Bakanı ya da işte ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilen bir hekim var. Üstelik bu hekim insan hakları alanında bir sürü uluslararası kuruluşa üye. Hrant Dink ödülünden tutun da bir sürü ödül almış bir hekim. Ama maalesef devlet eliyle hedef gösteriliyor.
Evet, yani bu yeni değil, uzun zamandır yani herhalde varoluşsal bir durum. Onlarca davaya, soruşturmaya maruz kalmış hayatın her evresinde insan hakları savunucusu olarak, hekim olarak biri. 2020'de Türk Tabipleri Birliği'ne seçildiği zaman doğrudan Recep Tayyip Erdoğan bir terörist hekimlere başkan oldu diye açıklama yapmıştı. Özellikle Türk Tabipleri Birliği başkanlığı sürecinden itibaren de her vesileyle ağır hakaretlere maruz kalıyor. Doğrudan Cumhurbaşkanı ve işte en yetkili ağızlar tarafından. Bunda kuşkusuz ki sağlık politikaları, pandemi döneminde politikaları da dahil olmak üzere ama genel olarak sağlık politikaları konusunda hükümetin beceriksizliği ve Türk Tabipleri Birliği'nin de bu konudaki istikrarlı eleştirileri, önerileri, talepleri ve bu konudaki hükümetin beceriksizliğini ortaya koymasının da bir etkisi var. O yüzden de aslında Şebnem Kuru Fincancı gıyabında bütün Türk Tabipleri Birliği'nin de hedef olduğunu gördük bu süreçte. İşte kanun değişikliğinden Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması davası açılmasına kadar bir dizi süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla hani onun nezdinde aslında Türk Tabipleri Birliği'ne, hekimlere ve aslında bildiğimiz gibi bu tür davalarda hep amaçlandığı gibi bütün bir topluma, itiraz edenlere, susmayanlara, sesini kesmeyenlere tabiri caizse mesaj veriliyor, parmak sallanıyor yine.
Evet, hatta şeyde konuşulmuştu, Şebnem Hoca Tabipler Birliği'ne başkan olarak seçilmeden kısa bir süre önce barolarda da düzenleme yapıldı. İşte numaralı bir baro açıldı, bütün mevzuat değiştirildi. Aynı şekilde Tabipler Odası'na da, yani Tabipler Birliği'ne de bu şekilde bir müdahale olması için yine düzenlemeler yapılacağı söylenmişti. O dönem çok konuşulmuştu. Evet. Tansiyon da bu nedenle de çok yükselmişti. Böyleydi. Ben senin lafını böldüm. Sen lütfen kaldığın yerden devam et.
Yok, hayır. Hayır, sen lütfen araya. Evet, işte bu süreç yine ona vesile oldu. Bu açıklamaların, biraz önce andığımız açıklamaların, malum konuşmaya başladılar mı? Bir sefer de konuşmuyorlar. Defalarca tur döndü hani Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli vesaire. İşte Türk Tabipleri Birliği'nin isminden Türk'ü çıkaktan yasada değişiklik yapıp muhtemelen barolardakine benzer versiyonlar denemeye kadar pek çok seçenek üzerine konuşuldu. Hem TMOP hem TTB yasasına ilişkin teklif hazırlandığı filan da söylendi. Evet, bu eski bir gündemdi ama bu bir vesile yarattı. Tekrar aynı şeyler karşımıza çıktı. Şeyi söyleyecektim, hukuk halkı, yani ihlalleri sıralarken, hani bir taraftan biz bu ihlalleri duyuyoruz, işitiyoruz, yaşıyoruz, okuyoruz. İlk kez Şebnem Kuru Fincancı'nın yaşadığı ihlaller değil. Ama bir taraftan da hepsi bir araya gelince o kadar bir yüküne yol açtı ki, o yüzden söyleme ihtiyacı hissediyorum. Bir de konu tehlikeli, cız bir konu olduğu için çok haberde olmadı. Dost şeylerde, kuruluşlarda, kendini muhalif olarak ifade eden televizyonlarda, kanallarda, işte gazetelerde vesaire dahi çok kendine yer bulamadı. O yüzden çok bilindiğini de düşünmüyorum doğrusu. Belki bu bugünkü yayın bir vesile olur. Ne oldu? Ankara'ya da götürüldü. Gözaltı süresinin uzayabileceğini tahmin ediyorduk. Hani öyle olur ya bu tür süreçlerde. Aynı akşam onda ifade almaya karar verdiler. İşte ifadesi gece 1'de bitti, 2'de yattı, yatmadı. Sabah 5'te gelip kaldırmışlar. Bu aradaki 3 saatte de sürekli uyandırıp yok parmak izi, yok işte ilaçlar, yok işte acıktınız mı filan vesileleriyle uyutmamışlar. Sabah 6'da 5.45'te Ankara Adliyesi'ne getirmişler. Hiç böyle bir şeyi duydunuz mu şu ana kadar bilmiyorum. Biz avukatlarını da 6'da aradılar, ifadeye çağırdılar. Mesai günüydü, günlerden perşembeydi, yani hafta sonu falan değildi. Mesai başlıyor, yani nedir bu acele, nereden ne kaçırıyorlar filan anlamak mümkün değil. Nitekim savcı da 6.30'da adliyeye geldi. Aslında bu da yani ne karar verileceği belli, hani bir an önce verelim tavrının bir göstergesi olsa gerek. Aynı saatlerde
yani böyle sanki kişisel bir orada parmak, yani işte hani evet, bunlar böyle bu tip uygulamalar genelde yukarıdan aşağı kişisel bir motivasyonla, evet, emir telakki zinciriyle geliyor ya, biraz öyle bir durum var gibi sanki.
Ama tabii biz yani yakın tarih ederken özellikle son 5 yılı kastediyorum, Çağlayan örneğin hani bir merkez adliye tırnak içinde terör suçlarına bakıyor bütün İstanbul genelinde. Çağlayan da bu tür performanslar gösterip terfi eden, Yargıtay'a giden bir sürü mahkeme başkanı tanıyoruz hep beraber. Hani dolayısıyla böyle performans gösterenler yükseleceklerini biliyorlar. Bakalım neler olacak bu dönemde. Şevval Fincancı dosyasında performans gösterenler nereye terfi edecek, hep beraber göreceğiz. 6.30'da sadece savcı hazır değildi. Aynı zamanda nöbetçi suç ceza hakiminin de adliyeye geldiğini öğrendik. Dolayısıyla hani zaten tutuklanacak, sulh ceza hakimi de gelmiş. Böyle bir durum içindeyiz. İfade işlemi 3 saat. Şebnem Hoca korkunç yorgundu. Gerçekten perişan bir haldeydi. Buna rağmen ısrarlı şekilde savcı ifade aldı. Bir sürü işte soru sordu. Bu sorularda aslında dikkat, hafıza falan toplaması gereken sorulardı. Bunların hepsi yasak sorgu yöntemi. Bakarsak kanunda yazıyor mu? Yazıyor. Sonra ne oldu? Çıktık. Savcının kapısında bekliyoruz. İşte maya sevk edecek ya serbest bırakacak ya da yurt dışı çıkış yasağı vesaire gibi bir adli kontrol talebi edecek. Malum seçenekler bunlar. Kapıda sadece ifadeye giren avukatlar olarak beklemiyoruz. Dayanışmak için gelmiş çok sayıda avukat var. İkisini karıştırıyorum. Barolar Birliği yöneticileri var. Ankara Barosu'ndan işte yöneticileri var. Çok sayıda avukat olarak bekliyoruz. Bize yine bilgi verilmedi. Biz bilgiyi sosyal medya basın örgütlerinden, şu hükümete yakın basın örgütlerinden okuduk. Onlar biliyordu dedi. Avukatlar olarak adliyede savcının kapısındayken bilmiyorduk. Bu kadar da cüretkar bir durumla karşı karşıyaydık. Sulh cezaya gittik. O duruşmada çok usulen yapıldı. Tıpkı şöyle, en son yani yargılama sürecinde ağır cezadaki duruşmada olduğu gibi aslında bir kara boşluk var. O boşluğa konuşuyorsunuz. Sözünüz oraya uçuyor. Asla karşı tarafa değmiyor. Yani bir duvar da var denebilir ama ben daha çok boşluk hissine kapılıyorum. Sulh ceza öyle geçti. Ve tutuklanmasına karar verildi. Sincan'a işte götürüldü. Sincan kadın kapalı cezaevine götürüldü. Tamam, buraya kadarı tamam. Tutuklama sevk yasası aynen kelime değişmeden iddianame oldu. Yetkiyle ilgili zaten hatalıydı Ankara'da açılması. Dosya İstanbul'a geldi. Artık o noktada işte 23 Aralık duruşma günü belirlendi geçtiğimiz duruşma. Şu yapılması gerekiyor. Ankara'dan İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Duruşmaya katılabilmesi için. Önemli sağlık sorunları var. Fakat hiçbir aşamada bu önemli sağlık sorunlarını tutuklama olmaması için sunmadık. Yani hiç böyle bir tartışma yapmadık. Hani önemli sağlık sorunları var, tutuklamayın demedik. Kendisi de bunu istemedi. Bizim de aklımıza gelmedi doğrusu. Sağlık sorunlarına ilişkin tüm bu aşamalarda tek talebimiz Ankara'dan İstanbul'a nakledilirken bunun cezaevi ring aracıyla olmamasıydı. Ring araçlarının ne kadar kötü araçlar olduğunu, hani insanlık onuruna da hani en temel haklara da aykırı araçları olduğunu bir sürü kişi biliyordur sanırım. Onunla çok uzun süre yolculuk yapıyorsunuz. Hani Ankara İstanbul arasını bile. Kaldı ki işte ayakta bile durmanız mümkün değil. Oturmanız gerekiyor. Çok küçük, hareket edemeyeceğiniz kadar küçük bir cüredesiniz. Tam oturabileceğiniz bir koltuk bile yok filan. Hani boy, yani beyninden ameliyat olmuş birinden bahsediyorum. Boyun, omurga, bel vesaire oralarda ciddi kaymalar olduğu için, hekim olmadığım için yanlış ifade etmeyeyim. Böyle bir yolculuğun o mevcut hastalıklarına zarar verici raporu da vardı elimizde. Ama buna rağmen bu nedenle de yolculuğun ücretini de hatta karşılamak koşuluyla uçakla veya başka şekilde yapılmasını ama sağlığının gözetilmesini talep ettik. Bilmiyorum ki, çok insani bir talep. Yerine getirilmesi zor bir talep değil, değil mi? Ama bu bile gerçekleşmedi. Kendisi duruşmadan saatler önce, yani çok son anda İstanbul'a getirildi. Ring aracı değil ama bir minibüsten bozma bir işte araç. Kapatılmış camekanla ve işte tel örgüyle kapatılmış, üzeri kilitlenmiş bir bölümde tek başına oturuyor. Araçta 7 tane jandarma var. Cam olan bütün bölümlerde parmaklıklar var. Ama tüm bunlara rağmen hani kaçma ihtimali yokken, öyle söyleyeyim, olası değilken yine de kelepçeli oturtulmuş tüm yolculuk boyunca. Dahası hani iaşe bedeli denen bir şey vardır. İaşe verilir yolda. Kek ve sütmüş o da, karnını doyurması için verilen. Onlar ve su keza elleri kelepçeliyken yemesi içmesi için verilmiş. Kelepçe derken de bu hani toplumsal olaylarda gözaltılarda bildiğimiz plastik kelepçe değil, şu en ağır eski kelepçeler vardır ya, demir, metal, o kelepçelerden. Elleri falan da yara olmuştu. Bu koşullarda getirilmiş. Sonra duruşmaya işte çıktık. Duruşmada yine aynı kara boşluk vardı. Tıklım tıklımız. Salonda nefes alamıyoruz. Herhalde herkes hasta
galiba olmuş. Küçük bir salon tahsis edildi. Doğru. Değil mi? Küçük bir salon tahsis edildi. Hatta evet. Bugün sabahtan böyle görüntüler vardı. Ahmet Şık falan da paylaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı böyle polis yığılması adliyenin önüne. Yani böyle bir sürü şey de olmuş.
Evet. Çok haklısın. Orayı atladım. Aslında sabah 7.30'da güne öyle başladık. Hani diyebilirim ki Çağlayan Çağlayan olalı böyle bir zulüm görmedi. Çünkü hani hepimiz orada pek çok basın açıklamasına katıldık. Yani her gün işte onlarca basın açıklamasının vesaire olduğu bir yer. Hepimiz biliriz oradaki önlemleri. Fakat o gün o basın açıklamasının yapıldığı merdivenlerin üzerindeki o taş meydan baştan tutulmuş. Sadece kişinin yürüyebileceği genişlikte yanda bariyerlerden bölüm var. İçi de tomalarla doluydu. Sadece çevik kuvvet değil. Hani 1 Mayıs'larda 8 Mart'larda İstiklal Caddesi'nin bir hali vardır ya, bütün iki adımda bir çevik kuvvet yerleştirilir. O haldeydi Çağlayan'ın dört bir yanında. İnanılmazdı. İnanılmazdı gerçekten.
1 Mayıs'larda, 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda artık sivillerden çok polis olduğu için.
Evet. Aynen öyleydi işte. Hani bilen bilir. Çağlayan da o haldeydi. Çok büyük bir alana zaten girmek mümkün değil ama olur da bir biçimde uçarak falan girersek diye yine de adım başı çevik yerleştirmişler. Hani uçsuz bucaksız bir çevik kalabalığı dedik. Toma akrep falan da gelmiş ki hani böyle bir önlem. Gözaltı araçlarını saymıyorum. İçeri girdikten sonraki, adliyeye girdikten sonraki havada dışarıdakinin aynısıydı aslında. Tam oraya geliyordum. Duruşma salonuna ilişkin taleplerimiz reddedildi diyemeyeceğim, cevap verilmedi. Talepte bulunduk defalarca büyük salonda duruşmayı yapın diye. Duruşma başladıktan sonra bu tartışmayı tekrar yaptık. Yine herhangi bir gerekçe söylemeye zaten gerek duymadan mahkeme başkanı bir sanık var falan deyip bu talebimizi reddetti. Ama yani o kadar üst üste durumda ki herkes. Ve gün boyu hani o perişan bir halde ayakta duruşma izlemeye çalıştı. Dayanışmak için gelenler, avukatlar, işte o salonda olan herkes dönüşümlü girip çıktılar. Çünkü girebilenlerin belki kadar da koridoru vardı. Fotoğrafları görmüştür gelemeyenler de. Bizi o salona mahkum etti. Bu yetmezmiş gibi yine bir örgüt propagandası, terörle mücadele kanunu 7-2 maddesinden yapılan yargılamada Türkiye'de bir ilk yaşandı. Bunu o gün gelen çeşitli barolardan gelen başkanlara falan da sordum. Hani başka şehirlerde hiç böyle örnek gördünüz mü diye. Herkes ilk kez gördüğünü söyledi. 3 avukat da sınırladı savunmayı. Oysa 800 kadar avukat yetki belgesi için savunmada bulunmak için gönüllü olmuştu. Salonda da sayısını bilmediğim kadar çok avukat vardı. Ama sen de bilirsin. Bunu sizlerden avukatlar da bilir. Kuşkusuz 800 avukat konuşmayacaktı. Hani zaten sınırlama olmasaydı da elbette makul bir sınırda konuşulacaktı. Ama kanunda bununla ilgili düzenleme olmadığı halde avukat sınırlaması düzenlemesi, örgütlü suçlar, örgüt üyeliği vesaire de uygulanabilecek bir düzenleme olduğu halde örgüt propagandası gibi bir suçta bu sınırlamayı da getirdi ve yine gerekçe yoktu. CMK'da kıyasya sığı yoktur, kıyasen uyguluyorum gibi. Hani hukuken akıl almaz bir gerekçeyle bunu da uyguladı. Sen diye hitap ediyordu müvekkile bütün ağır cezaların yaptığı gibi. Bunu da tartıştık. Buna hakkımız. Evet. Peki sanık o, sanığa siz mi diyeceğim? Sanık yani. Gerçekten cevabı buydu. Herhalde bu da yeterince şey anlatır izleyenlere bu şeyi, durumu. Biz de dedik ki yasada sen demenize ilişkin bir düzenleme yok. Yani şu an söylediğiniz şeyin yasal bir dayanağı yok. Bir nezaket kuralları var. Nezaket kurallarına uygun davranın. Siz hiçbir sana sen diyemezsiniz. Buna hakkınız yok. Şebnem Hoca da şey dedi o sırada, o da güzeldi bence. Ben 54 yaşındayım. Hukuk fakültelerinde sizin yaşınızdakilere, belki sizlere adli tıp dersleri verdim yıllar boyunca dedi. Sonra tabii ki dil alışkanlığı da kolay değişmiyor. Herhalde bundan mahcup oldu, bizden mahcup olduğunu sanmıyorum. Biraz siz, biraz sen diyerek, biz her seferinde işte sen dediniz falan diyerek o tartışmayla götürdük duruşmayı. İlk andan itibaren duruşmanın sonu belliydi ve bitse de gitsek modundaydı heyet. Gerçekten de öyle oldu. Ama sen de bilirsin, yine de hukuken bir şeyler anlatmaya çabalar insan bunu gördüğü halde. Hani avukatlık biraz böyle bir şey. Hani yine de şunu da eksik bırakmayalım falan. çok yabancılaştırıcı bir şey tabii. Hiçbir şeyin değişme ihtimali olmadığını göre göre bile bile yine de suçun unsurları oluşmuş mudur, oluşmuş oluşmamış mıdır gibi tartışmalar yapmak. Bir noktada bıraktık ama o kadar hani göz göre göre geliyordu ki süreç. Nitekim savcı mütalaa verdi ve hem ilk duruşma yani mütalaa verdi, tutukluluk halinin devamını talep etti ve cezanın da üst sınırdan verilmesini istedi. Bunun üzerine ara istedim ben. Arada konuştuk ama biz bu seçeneği öngörüp önde konuşmuştuk. Aklımızda olan seçeneği doğrusu. Bu seçeneğe ilişkinde Şebnem'le hani bir hazırlık yapmıştık. Ama yine de konuştuk beraber. Zaten aslında hukuki bir şey tartışmaya gerek görmedik ve durumun ne kadar ayan beyan belli olduğunu mahkemeye söyledik. Bu noktada şunu da söylemeliyim, senin soracağın bir şey yoksa eksik bıraktığım bir şey kaldı. Devam edeyim mi?
Söyleyeceğim ek olarak söylediklerini. Bu dinlememe hali diğer politik işte toplumsal davalarda da var. Benim de mesela Kozaçlı davasında dikkatimi çekmişti. Yani o kadar her şey böyle evet, önceden belli olduğunu hissettiriyorlar ki hakimler avukatları evet, dinlemeyi zul görüyor böyle olunca. Yani böyle hani aynı an dediğin gibi hadi çabuk bitse de gitsek nasıl olsa belliyi yani bir söylemedikleri kalıyor. Onun dışındaki hal ve tavırlardan oldukça belli oluyor.
Evet evet. Benzer bir şey Şebnem Hoca'nın ifadesi sırasında da yaşandı. Yani dinlenmeyen sadece avukatlar değil. Zaten şu hani teorik olarak duruşma savcısının işte dosyanın kendi ilişkin lehe delillendikten tüm bunlara ilişkin delil tartışması vesaire tamamlandıktan sonra mütalaa hazırlaması gerekir, öyle değil mi? Yani kanun böyle yazıyor en azından. Sonra mütalaada ceza verilip verilmemesini talep etmesi gerekir. Fakat savcı zaten şeyi hazırlayıp gelmişti. Mütalaasını duyabiliyor musunuz beni? Bir dondu sanırım ama.
Yo çok net duyabiliyoruz seni.
Öyle mi? Mütalaasını hazırlayıp gelmişti. Dolayısıyla zaten Şebnem Hoca'yı dinlemeye ne savunmaları dinlemeye ne işte kararını vermişti ve mülayı işte USB'den çıkarıp kaydettirdi. Bu da yine pek çok davada gördüğümüz bir şey ama bu da açıkça hukuka aykırı. Bu nedenle kendisinden şikayetçi olacağız Hakimler Savcılar Kurulu'na. Bu görevini yapmayan, bu kadar keyfi yapan savcılar hakimlerden bıktık artık. Bir şey çıkmasa bile şikayetçi olma ısrarını sürdüreceğiz. Sırf bu nedenle şikayetçi olacağız. Her şey beklendiği gibi aktı. Ve işte tam bunu söyleyecektim. Bir sonraki duruşmada bir hafta bile tahammül edemediler. Perşembe günü evet, bırakıldı. Aslında ilk çarşambayı önerdiler. Neyse perşembe kaldı.
Celse vardı. Yani şimdi 3 gün sonra celse var. Bu kadar hızlı adalet yani gerçekten hani görülmemiş bir adaleti de tırnak içinde tabii söylüyorum. Evet. Ben çok şaşırtıcı. Türkiye gibi hani yavaş işleyen mekanizmaların olduğu bir yerde özellikle.
Vallahi şöyle, savunma hazırlamak için bu süre yeterli değil dedim. Bana dedi ki bugün savunmanızı yaptınız. Ben de hayır, tutukluluk üzerine konuştuk dedim. Yani hani neresinden tutsak elimize kılak bir şey. Ben tek tek bu ayrıntıları anlatmayayım. Önemli bir başlık kaldı, sadece ondan söz edeyim. Değilse susturamayabilirsiniz beni Bilge. Dosyaya Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısı girdi 12 Aralık'ta. Bu yazıda diyordu ki işte Sincan'dan Ankara'ya yoğun güvenlik önlemleriyle getirin. Herhalde işte o yoğunun Türkçe karşılığı bir yere kapatın, kelepçeleri de çıkarmayın falan demek anladığım kadarıyla. Ama daha önemlisi işte getirin, eğer duruşmada tutukluluk hali devam ederse ve bir sonraki duruşma 10 gün içinde olursa geri götürmeyin, Bakırköy cezaevinde kalsın. Eğer tutukluluk hali devam ederse sonra Sincan'a götürün. Biz bunu görünce bunun aslında tutukluluk halinin devam edeceği ve mütalaa verilip ikinci duruşmanın da kısa süre içinde yani 10 gün içinde olacağı anlamına geldiğini anladık. Ama yine de insanla bir aradık ya, belki de böyle değildir diye küçük bir payda bıraktık. Ama yine de Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne, oraya, buraya, şuraya, Adalet Bakanlığı'na bir sürü başvuruda bulunduk, itiraz ettik vesaire vesaire. Bununla ilgili çok sayıda hukuki düzenleme, hukuki karar da var. Hani bu keyfiyetin kendisine. Duruşmaya girdik. İşte savcı mütalaa verdi tutuk halinin devamına ve işte üst sınırdan cezalandırılmasına ara verildi. Aradan sonra ben mahkemeye henüz bu yazıyı tartışmaya başlamadan ne zamana duruşma günü bırakacaksınız dedim. 5 gün içinde falan dedi. İşte o sırada artık iyice emin oldum, emin olduk. Yani bu yazının hani çok önceden aslında karşımıza çıkan ve tesadüfle karşımıza çıkan bu yazının neye tekabül ettiğini. O bölümde bunu anlattım aslında. Hani bakın bu yazı vardı, tutuk halinin devam edeceği de, sonraki duruşmanın 5 gün içinde olacağı da belliydi bu yazıdan. Aslında siz hakimlik yapmıyorsunuz. Burası da bir tiyatro sahnesi. Her şey baştan belliyse bu kadar insan niye kalkıp geldi? Müvekkili niçin Ankara'dan bu koşullarda buraya getirdiniz? Bizi hiç çağırmadan gıyabında siz kararı verseydiniz keşke dedim. Ben böyle dedim. Başka arkadaşlarım başka kısımlarını söylediler. Hala da hepimizin ruh hali bu. Şimdi Perşembe günü karar duruşmasına gideceğiz. Ama aslında ne karar verileceğini biliyoruz. Hani cezanın sınırını bilmiyoruz. Üst sınırdan istendiği için hani onu bilmiyoruz ama bir ceza çıkacağını biliyoruz. Bunu avukat olmayan herkes de galiba bu süreci takip eden herkes de biliyor. Bu memleketin politik ve hukuki ikliminde bu iş böyle oluyor. Öyle görünüyor ki üst sınır diye kastettikleri kaç yıldır bilmiyorum ama tutuklu kalmasına devam edecek bir ceza verecekler. Dolayısıyla bir süre daha tutukluluk hali sürsün diye. Bu bile çok önceden belli korkarım ki. Yanı sıra şunu da söyleyeyim. Yeni dosya açıyorlar. Bugün, dün üst üste başka dosyalar açtılar Şebnem Hoca ile ilgili. Bir başka senaryoda şu Bilgeciğim, yine biz bu filmi seyrettik. Bu suçtan tahliye edip başka suçları gerekçe göstererek yeniden gözaltına alıp tutuklamak. Maalesef pek çok örneği var Türkiye'de yakın tarihte. Belki de böyle bir şey olacak ama her halükarda Şebnem Hoca'yı bırakma, içeride tutma konusunda gözlerini karartmış durumda görünüyorlar.
Çok teşekkür ederim Meriç. Sana bir sonraki celse için hem başarılar hem iyi çalışmalar diliyorum. Ben de bir adli tıpçıyım, adli tıp mezunuyum. O yüzden hocama çok çok derin saygılar, sevgiler ve senin aslında diyeceğim şeyi, kapanışta diyeceğim şeyi sen söylemiş oldun. İşte aklın yolu bir. Aslında biz hepimiz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Umarım kendisini yani bu ülkeye yaptığı katkıları gören bir devleti iktidarda görmek hepimize ve kendisine de kısmet olur diyorum. İyi akşamlar, tekrar teşekkür ederim katıldığın için.
Son bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii.
Çok teşekkür ederim. Kusura bakma. Perşembe günü 12.30'da Çağlayan'da basın açıklaması olacak. Duruşmada 13.30'da. Sadece avukatları değil, sadece Şebnem Kuru Fincancı dostlarını değil, tüm bu olup bitenle bir derdi olanları da Çağlayan'a bekliyoruz. Çok teşekkürler.
Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ ol tekrar katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.